Ayrım 3.
Mevlid'i tesadüfen kasabadan geçen bir İstanbullu dede okuyordu. Kafesin arkasından caminin içi sarı ve belirsiz nurlar ve gölgeler içinde görünüyordu. Top kandilin altında başları önlerinde yıpranmış, parça parça olmuş renk renk mintanları, poturları, başlıklarıyla ahali, buhurdanlardan yükselen dumanlar, kandillerden inen uzun titrek ışık demetlerinin içinde büyük ve devamlı bir eserin ahenk ve rengini hatırlatıyordu. Dede ışığın etkisiyle kafeslerin arkasından uzak ve rüyaya benzeyen bir ışık içinde kürsüde oturuyordu. Sarı yüzlü çenesine doğru içinde eğilen başı, bol harmanisinin kıvrımları altında dindar ve zarif bir huşu ile düşen zayıf ve ihtiyar omuzları Mevlid'in ahengiyle yavaş yavaş sallanıyordu. Bütün bu dalgalanmayla kandiller, ibadet edenler, havanın ışıkları ve buhar dumanları, hatta cami, tutulamayan ilahi bir vecd ile hemahenk dalgalanıyordu. İhtiyar dedenin sesinde yüzyılların getirdiği bu mevlevi kültürünün ince içliliği, her perdede derece derece yükselen büyük bir sanatın sükun ve sadelik çerçevesinden çıkan bir heyecanı vardı. Ali'ye bu kadar derinden duyduğu bir şey hatırlamıyordu. Çocukluğunda Süleymaniye'de, Beyazıt kubbeleri altında, Ramazan gecelerinin cami avlularında, mahyalar altındaki mahalle çocuklarıyla koşup oynadığı dakikaların, Verem annesinin haber gelmeyen babasının özlemiyle, loş ve çıplak odalarda, gece kandillerinin gölgesinde, yanaklarından dökülen gözyaşlarındaki garip esrarın havası, bu akşam hafızasında uyandı, söndü. Bu dedenin derin yüzü, güzel sesi onu Allah'a yükselten bir aziz vecdiyle sarsmıştı. Halbuki bu güzel caminin durduğu meydanda daha kaç gün önce başka bir adam, ödevi kutsal bir din adamı, ona cehennem ve azap dakikaları yaşatmıştı. Nasıl olur da bu kadar insanlıkla, bu kadar acıma ve iyilikle dolu bir dinden Hacı Fettah Efendi o kadar kabusa benzeyen bir azap ve İşkence çıkarıyordu. Dede veladetle başladı. Amine Hatun Muhammed Anesi, ol sedeften doldu, ol dürdanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile, vakt erişti, heftevü eyyam ile. Dedenin eşsiz bir şark hüzün ve esrarıyla, en garip ve kalbi yakan bir musikiyle başladığı bu satırlarda, dünyanın en büyük sırrı olan doğumu, bir çocuk, bir şair sadeliğiyle öyle bir anlatışı vardı ki, Aliye'nin fen kitaplarında kaba dış yüzüyle gördüğü şey, ezeli ve beşeri bir mucize tatlıyla kalbini sardı. Hazreti Amine'nin yüzyıllardan beri halka en tatlı bir musiki ve şiirle anlatılan ve yine bu yüzyıllardan beri biriken heyecanlarla kutlanan bu doğum hikayesini Aliye de öteki Anadolu kadınları gibi kalbinden gelen sıcak yaşlar yanaklarından döküle döküle dinledi. Bir kadının kutsallığını, hayatın ve tabiatın en derin belirtisi olan doğumun sonsuz ıstırap ve saadetini ilk defa bir kadın gibi anlıyordu. Hazreti Amine'nin lohusa yatağındaki beşeri acılarını, göklerden inen melek saflarını, Sündüs adlı meleğin döşediği nur döşeğini ruhunun gözüyle görüyordu. Dedenin ihtiyar sesi sırlar ve saadetle dolu bir kadının hülyasını ne güzel bir incelikle hikaye etti. Dedi gördüm ol Habibin anisi, bir acep nur kim güneş pervanesi, berk urup çıktı evimden nagihan, göklere dek nur ile doldu cihan. İşte insanlığın bütün işkencelerini canlandıran doğum, bütün azap ve sıkıntısıyla insanlığa bir şey veren, herhangi yaratıcı bir mahlukta tabii olarak sonsuz bir hararet ve özen, ancak bir akkuşun kanatlarının okşamasıyla verebileceği okşamayı ve yumuşaklığı olduğu gibi kız ruhuyla Aliye de duydu. Kadın ve ana ruhunun, vücudunun en büyük sırrını Aliye'nin bu gece olanca vecdiyle, olanca kabiliyetiyle duymuş olmasının anahtarı, tosundan kalan bir anın hayaliydi. Tuhaf ve fikri, belki de sırf ruhani bir beraklıkla, fırtınalı hayatında bu seçkin duygunun hiçbir zaman gerçek olamaması ihtimalini içine çekerek düşündü. Kafesin arkasında ön sıraya yığılan kadınların arkasında duvarın önüne çömelmiş, başını siyah yeldirmesini atmış bir kadın vardı. Bunu Ali'ye ilk camiye girdikleri zaman görmüş, tanımış ve öteki kadınlar gibi o da bu zavallının arkada kalmasını tabii bulmuştu. Bu bakkal Salim'in karısı denilen dul bir kadındı. Ötekinin berikinin tarlasında çalışır, kimsesiz hayatını kazanırdı. Fakat oldukça güzel bir yüzü olması onu hayli dile getirmiş, dedikoduya sebep olmuştu. Köy düğünlerine onu oynatmak için götürdüklerini duymuştu. Kasaba kadınları onu bundan dolayı aşağı bir mevkide bırakmışlar ve şeker dağıtırlarken müezzini ona vermekten men etmişlerdi. Bunu önce doğal bulan Ali'ye, kalbinde cemaate ortak dini heyecanın uyandırdığı sonsuz bir acıma ve hoşgörü onu birdenbire kadınla ilgilendirdi. Hele kadının çile çekmişlere mahsus öyle manalı ve zavallı gözleri vardı ki Ali'ye bu gözlerin acısını doğrudan doğruya kendi içinde duydu. Sonra bu kadar tatlı bir ortaklıkla kalbinin, ruhunun aynı ayinde yaşadığı cemaatin bu sert hareketi onu epeyce incitti. Hele her satırının ve kelimesinin ilahi güzelliğini içer gibi dinlediği bu büyük menkıbenin ruhuyla kadınların hareketini zıt buluyordu. Doğduğu an günahkar ümmeti için Cenab-ı Hak'tan af dileyen ve şefi'ül müminin ve kamu düşmüşlere destgir diye selamlayan peygamberimizin ümmeti günahkarlara ve düşmüşlere nasıl hor bakabilirdi? Gülsüm halanın kolunu çekti ve yavaşça, peygamberimiz doğduğu gece günahkar ümmeti için Allah'a yalvarmış. Siz peygamberden değil mi büyüksünüz dedi. Sonra yavaşça kadının olduğu yere kadar gitti. Şekerlerini eline koydu, döndü. Kadınlar garip gözlerle ona baktılar. Fakat Gülsüm hala titreyen bir sesle, ne iyi ettik de senin adını Emine koyduk. Peygamberimiz Resulümüzün anası da mutlaka senin gibi altın yürekliydi dedi. Gece dağılırken herkes kalbinde tazelediği sevgili şehitlerinin yarasıyla ağlayarak gidiyor. Fakat o gökten göz kırpan ezeli yıldızlara bakıyor ve tamamıyla dünya işlerini düşünüyordu. Hayalinde isim ve şekil veremediği saadetler ve ürperişler vardı. Altın salkımların önünde dudaklarını yakan temas, böyle parıltılı bir gecede gökte sarı ay varken Tosun'la şiirli sokaklarda el ele dolaşarak düşündükleri sihirli hayatı kafasında tekrarlıyordu. Dünyada düşman kaygısı filan kalmamış gibiydi. Her şeyi çarçabuk gelip geçecek, sonra bu kasabada Tosun'la yuvalarını kuracaklar. Ali'ye daima küçüklerin hocası olarak kalacak. Tosun da kasabayı kendi genç ülküsüne benzetmek için bütün hayatını verecekti. Ve bunları söylerken birbirlerine söylemedikleri başka tatlı hülyaları ikisi de unutmuşlardı. Şimdi bu akşam onları daha kuvvetle duyuyordu. Bu camiden Tosun Ramazan geceleri çıkarken bu ışıklı gök altında elinde küçücük bir el ile yürüyüp gidecekti. O kadar derin bir saadet duyuyordu ki Gülsüm halanın boynuna sarılıp yanaklarını çok çok öpmek için çabuk eve varmalarını istiyordu. Bu gece herkesi mutlaka sevmek, herkesi mesut etmek istiyordu. Eve girecekleri zaman kapının önünde başında simsiyah yeldirmeli bir kadın koşarak yetişti. Bu bakkal Salim'in karısıydı. Aliye'nin elini dudaklarına götürdü, öptü, sonra bir şey söylemeden uzaklaştı. Ali'ye Gülsüm halanın rahmetli Eminisi'nin çocukluğuna ait hikayeleri dinleyerek fakat hep başka şeyleri düşünerek uyudu. Ali'ye rüya görüyordu. Kasabanın sokaklarında yine Tosun Bey'le el ele dolaşıyordu. Yine cumbalı evler, yamru yumru sokaklar, beyaz ayın sihri altında bir peri memleketine benziyordu. Yine Aliye'nin temiz kalbi, tatlı bir işkenceyle hayatın kendisine adadığı saadetin tatlı sırlarıyla atıyordu. İkisi de kendinden geçmiş, ikisinin de dizleri titreyerek Aliye'nin kapısından ayrılacakları an, birbirlerinden alacakları her bir öpüşün hayaliyle sarhoştular. Ve işte o büyük erkek başı onun el kadar yüzüne eğiliyor, bir an daha vücudunun zerrelerine yıldırımla çarpan ateşi de duyacak. Fakat dudaklarına soğuk bir şey dokundu. Silkindi, baktı, bakkal Salim'in karısı soğuk ihtiyar dudaklarıyla dudaklarını öpüyor, büyük gözleri tuhaf tuhaf kıvrılıyor ve nefesi kesilmiş durmadan ona kahpe, kahpe diyordu. Kalbi kopar gibi uyandı. Açık perdeden olgun salkımların üstüne sabaha karşı çıkan ay yine altınlamıştı. Önce ortalıkta ölü sessizliği gibi ağır bir durgunluk hissetti. Sonra yer altından çıkar gibi kısık, boğuk sesler duydu. Kaçan ayak sesleri bozuk kaldırımlarla çukur toprakların üstünde sürçerek gidiyordu. İprem, ölen İprem, Mehmet, Mehmet, ne taraftan geliyor? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hocaya bir danışmadan seyir diyorsun öyle. Dur bir bakak. Kadın, erkek, çocuk ayak sesleri birbirini izliyor. Bazen anasının korkudan ağzını kapamaya çalıştığı bir çocuk derinden ağlıyor. Uzakta köpekler havlıyor. Tek tük inek böğürtüleri işitiliyordu. Ali'ye bütün bunların ne olduğunu anlamadan, fakat sokaktan gelen korku ve telaşın etkisi altında ses çıkarmadan, kımıldamadan ortalığı dinliyor ve yanında derin derin uyuyan ihtiyar kadını uyandırmaya cesaret edemiyordu. Düşmanlar geliyor. Kasabanın bir başından öteki başına kadar bu korkunç haber karayel gibi esti geçti. Bu haberi kim kimden duymuş, nasıl yayılmış, doğru mu değil mi kimse sormuyordu. Aksakallı ihtiyarlardan 3 yaşındaki çocuklara kadar herkes en ilkel bir can korkusu içinde aklını başını kaybetmişti. Ne yapacaklardı? Kaçacaklar mı? Kalacaklar mı? Tehlikeden nasıl başlarını kurtaracaklar bilemiyorlardı. Sonunda yine nereden geldiği bilinmeyen şuur dışı bir tedbir havası ortalığa yayıldı. O tedbir herkesin Hacı Fetha Efendi'nin etrafına toplanmasıydı. Her zaman, her tehlike dakikasında iyi kötü bir kudreti bulunduğu sanılan insanlardan herkes medet umar. Burada Hacı Fetha Efendi'nin düşmanlara yaygın, hiç olmasa şimdiye kadar Kuvayi Milliye'ye karşı olması, onun bu işte bir çare düşünebileceği hissini verdi. Ve derhal pabuçlu, yarı çıplak bütün kasaba halkı onun evine koştular. Aklından, yüksekliğinden, bilgisinden yardım istediler. O başını salladı, biraz nazlandı. Sonunda eşrafla, ileri gelenlerden 3-4 kişiyle düşman komutanına karşı çıkıp kasabanın canına kıymaması için halk adına rica etmeyi teklif etti. Canlarını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan bu kalabalık, bu 4-5 kişiyi seçme işi çıkınca tereddüte, korkuya düştüler. Ya bir gün Kuvayi Milliye gelirse bu karşı çıkanları asmaz mı? Bunun bir can korkusu olduğunu nasıl anlatsınlar? Hele Tosun Bey'in bal rengindeki soğuk ve sert gözlerini unutamayanlar bütün bütün telaş etti. Fakat kasabanın dışında oturan bir kahveci çırağı soluk soluğa düşman ordusunun bahçeleri geçtiğini haber verince bu tereddütleri geçti ve o zaman Hacı Fetha Efendi'ye istediği adamı seçme hakkını verdiler. Hacı Fetha Efendi başta kantarcıların Hüseyin Efendi ile 3-4 kişi seçti. Kapıdan çıkarken bu perişan topluluğa kinli ve tehditli gözlerle baktı ve dedi ki, sizi mutlaka kurtaracağım. Fakat kasabanın kurtuluşu için belki Kuvayi Milliyecilerden birkaç kişi feda lazım gelecek. Hele Ömer Efendi hınzırı. Mutlaka kafasını kurtaramayacaktır. Sonra bildim bilmedim demeyiniz. O bir tavus gibi kendini beğenmiş bir tavırla korkudan büyümüş ve değişmiş gözlerin yalvaran bakışlarına uzaklaşırken Ömer Efendi'yi kardeş gibi seven Latif Ağa ellerini açtı. Anadolu'da hüküm sürmüş ve sürecek bütün hükümetlere derin bir samimiyetle beddua etti. Kim gelirse ne olursa mutlaka ahali zararda. Ahalinin canı malı tehlikedeydi. Yüce Tanrı ne zaman hükümet denilen nesneyi bu zavalların başından kaldırırsa o zaman biraz rahat nefes alacaklardı. Latif Ağa göklere bağırır gibi duasını bitirdi. Tanrım, sen nefes almamızı bile bize kendi lütufları diye gösteren zalimlerden bizi bir an için kurtar. Düşman komutanına nasıl kendisini satacağını, düşmanlarını nasıl birer birer kahredeceğini düşünerek kirli duygularla sarhoş olan Hacı Fetha Efendi, kantarcıların Hüseyin Efendi'nin oğlu Uzun Hüseyin Efendi'nin böyle bir günde nasıl olup da yanında olmamasına şaşıyordu. Mutlaka geceyi yine o marif müdürüyle kara oynatarak içerek geçirmişti. Fetha Efendi sırası gelince onlara da gösterecekti. Bir ahlak temizliği yapmaya karar vermişti. Bu zampara herifleri de, kahpeleri de gebertecekti. Fakat önce bu günahkar kadınların güzellerini düşmanlara teslim ederek, düşmanların yanında kendi itibarını arttıracak, sonra bu kırları şeriatın emrettiği cezayı millete taşlatarak yaptıracak ve böylece Allah'ın rızasını kendi üzerine çekecekti. Kim bilir düşmanlar yerleştikten sonra belki bir daha hacca da gidecekti. Düşmanların adamı. Gülsüm hala iki tuhaf etkiyle gözünü açtı. Aliye'nin menekşe gözleri korkuyla açılmış, büyümüş, kendine dikilmiş ve sokağın devam eden telaşlı ve tehlikeli gürültüsü arasında kendi kapıları önce yavaş yavaş fakat cevap alamadıkça artan bir kuvvetle vuruluyordu. Gülsüm hala yeni uyandığı için bunu Ömer Efendi'nin şehirden dönmüş olmasına yormak istiyordu. Fakat Aliye, kasabadaki ani tehlike havasını daha önce duymuş olduğu için o bunu sabaha karşı olağanüstü bir hal ile ilgili buluyordu. İkisi de yataktan kalktılar, ikisi de başlarını örtüp henüz alacakaranlıkta görülmeyen merdivenlerden ellerinde idare lambasıyla kapıya indiler. Kapının anahtar deliğine uydurulmuş bir ağız. Allah aşkına kaçınız! Ömer Efendi tarafından geliyorum. Sizi kurtaracağım. Kasabaya düşmanlar bastı diyordu. Gülsüm hala önce tereddüt etti ve Aliye'nin yüzüne baktı. Biraz düşündüler. Sonra kol demirini kaldırdılar. Kapıyı araladılar. O zaman dışarıdaki adam bir sıçrayışta içeri atıldı. Kapıyı kapadı. Nefes nefese. Korkmayın. Ben size fenalık etmeye gelmedim. Sizi kurtaracağım diyordu. İdare lambasının aydınlatamadığı karanlık avluyu gözleriyle deler gibi birisini arıyordu. İki kadın da onun sesini ve tavrını tanır gibiydiler. Gülsüm hala sordu. Sen kim oluyorsun? Ne istiyorsun bir gez, dibaham? Ben kantarcıların Uzun Hüseyin Efendi'yim. Kasabaya düşmanlar giriyor. Eşraf canını kurtarmak için Fethi Efendi ile karşılamaya gitti. Zannedersen bütün kuvayi milliyecileri toplayacaklar. Ömer Efendi en başta. Ben sizi kaçırmaya geldim. Ömer Efendi galiba şehre gitti. Ben sizi isterseniz düşman ordusunun hepsi gelmeden alır, Ömer Efendi'nin yanına kaçırırım. Kadınlar Uzun Hüseyin Efendi'nin ahlaksızlığını ve Aliye'ye göz diktiğini bildikleri için ona güvenemiyorlardı. Fakat durumun tehlikesi de olduğu gibi görülüyordu. Kaçsalar Uzun Hüseyin Efendi tehlikesi, kalsalar düşman tehlikesi. İkisi de orada merdivene çömeldiler. Önünde idare lambası, kapılarında Uzun Hüseyin, derin derin düşünmeye başladılar. Gülsüm hala dürüst ve tecrübeli görüşlerine rağmen Aliye'nin aklına ve muhakemesine çok güveniyor ve kararın onun tarafından gelmesini bekliyordu. Bu sebepten sordu. Şimdi düşmanlar nerede? Kasabaya girmek üzereler. Biraz düşünecek zaman var. Hüseyin Efendi, gayretinize teşekkür ederiz. Fakat onlar kasabaya girip işi başlayıncaya kadar 3-4 saat geçer. Hüseyin Efendi başını salladı. Yıldırım gibi geliyorlardı. Komutan Aliye'nin güzelliğini haber almıştı. Bunu Hüseyin Efendi'ye, komşu kasabadaki düşman karargahıyla ilgili olan bir adam söylemişti. Tosun Bey nişanlısını kasabaya emniyet etmiş gitmişti. Hüseyin Efendi yemin billah ediyordu ki Aliye'ye artık kem gözlerle bakmıyordu. Sırf Tosun Bey'e bağlılığını söylüyordu. Aliye yan gözle o isli yarı aydınlıkta onu süzerken her zamandan fazla sarı yüzünü, kirli iştahlarla gergin siyah gözlerini tutkulu ışıklarla yanar buldu. Herhalde kasabadan kaçmak gerekti. Fakat bu Hüseyin Efendi ile değil, bir kere onu başından salsa kolayını bulup Gülsüm halayla kaçacaktı. Aliye Uzun Hüseyin Efendi'yi kendilerine yalnız bırakmak için inandırmaya çalıştıkça onun çarpık yüzü uzuyor, kurnaz gözlerindeki güvensizlik artıyordu. Aliye niçin böyle bir teklifi reddediyordu? Tosun Bey ile mi haberleşiyor? Ömer Efendi geldi de saklıyorlar mı? Yoksa bu gerçek bir kahpede düşman kumandanına sokulup düşmanlarından intikam mı alacaktı? Hiç düşünmüyordu ki Tosun Bey kendi elindeyken en büyük düşmanını bile kurtarmıştı. O bir şey biliyor, bir şey istiyordu. O da mutlaka Aliye'ye sahip olmak ve ne olursa olsun Türk düşman başka bir erkeğin Aliye'ye sahip olmasına engel olmak. Fakat az çok Aliye'nin inadını, dediğini nasıl yaptığını da biliyordu. Güya gitmeye razı oldu fakat sokağa çıkınca köşenin birine saklandı ve Aliye'nin sokağını gözetlemeye başladı. Damyanus birliğinin önünde gösterişli bir alayla kasabaya giriyordu. Sabahın ilk donuk ışığıyla açılan gökten sönmüş beyaz bir ay caminin ince minaresine bakıyor. Büyük meydanın ortasından haki alayın kaldırdığı toz bulutları içinde cami tek başına kasabayı bekleyen, kasabaya bakan bir hayal gibi görünüyordu. O civarda ne bir insan ne de bir ses duyuluyordu. Yalnız yürüyen ordunun devamlı ve tek örnek sesleri vardı. Düşman nakliyesinin araba gıcırtısı ve Damyanus süvari alayının hızlı yürüyüşü. Onlar caminin önüne geldikleri zaman Hacı Fettah Efendi arkasında eşrafla nefes nefese yetişmişti. Fakat bu kasabanın havasında dolaşan korku onun da biraz yüzüne bulaşmış görünüyordu. Damyanos hayvanını durdurdu. Hacı Fettah Efendi'ye iltifat etti. Hatta yanından iki subayla ona konaklatılacak evlerin hazırlanması işini verdi. En sonra yanındaki tercümana dedi ki, hoca bize en güzel evleri hazırlatsın fakat okula ve öğretmen evlerine dokunmasın. Bizim ordu medeniyet ordusudur. Ahaliye söyle dükkanlarını kapamasınlar, korkmasınlar, bir şey yok. Bir de yalnız Hacı Fettah Efendi'nin kulağına söyletti, o güzel kızın evinin etrafına nöbetçi dikin. Yerli veya bizden kim ona dokunur yahut kaçırırsa derhal idam ederim. Haydi marş! Hacı Fettah Efendi'nin yanındaki eşraf, komutanın tercümanla kulağına söylettiği sözleri merak ettiler. O yanındaki tercümana duyurmadan yavaşça, bu Aliye kahvesinin güzelliği bize bu düşman belasını getirdi. Onun evini muhafazaya aldırtıyor. Anladınız mı? Bu kahveyi inşallah bu meydanda şeriatın cezasıyla cezalandıracağız. Damyanos, Hacı Fettah Efendi'nin kasabası hakkında iyi bilgi almış, servet sahiplerinin listesini elde etmişti. Bu kasaba kendi kuvvetlerinin şimdilik gidebileceği son basamaktı. Bundan dolayı her ihtimale göre Anadolu'da edinebileceği son serveti burada elde etmeye karar vermişti. Planı ilk günleri kasabada kendisine karşı biraz güven sağladıktan sonra kendisince belli usule göre para toplamaktı. Damyanos kasabalarda kendilerine ait işleri bitirmeden askerine ve adamlarına yağma için izin vermezdi. Bu sebeple kasabaya giriş hayli düzgün olmuştu. O akşam oldukça az içti ve kağıt üstünde uzun uzun planlar çizdi. İkide bir de hareketsiz cam gözünün yanındaki göz kımıldıyor, büyük bıyıklarını kocaman parmaklarıyla okşuyor, kendi kendine gülüyordu. Bu defa artık en iyi bir Hristiyan olmanın son mükafatını alacaktı. Büyük bir servet ve İstanbul'dan gelmiş, kasabayı alt üst etmiş esrarlı Türk kızı. Bu iki şeyi mutlak, mutlak elde edecekti. Fakat nereden ve nasıl başlamalıydı? Damyanos bunları düşünürken Gülsüm hala ile Aliye sokak üstündeki odada ışık yakmaya bile cesaret edememişler. Kafesin arkasından büyük bir korkuyla kapıyı bekleyen düşman erlerine bakıyorlardı. Kantarcıların Uzun Hüseyin'le kaçamadıklarına ne fena etmişlerdi. Nasıl olsa bir çaresini bulur, belki onun elinden kaçarlardı. Belki de Ömer Efendi'yi bulup hiç olmazsa onun canını kurtarırlardı. Halbuki şimdi... Hacı Fettah Efendi Damyanos'un karargahına kendi evi gibi girip çıkıyor, dostlarına iyilik, düşmanlarına bela ve kötülük saçıyordu. Fakat arada ötekine berikine yavaşça kasaba halkını felaketten kurtarmak için düşmanların gözüne girmeye çalıştığını fısıldıyor. Bu surette ne kadar zayıf bir ihtimal olursa olsun onlar bir gün giderse bu adamları kasaba halkı önünde tanık göstermek istiyordu. Gerçekten Damyanos ahalden para sızdırmak usulünü uygulamaya başladığı günlerde ahali düşmanların inandığı bir adamın aralarında bulunmasını bir teselli sayıyorlar. Sonucu olmasa bile tek ümit onda olduğu için onun kapısının eşeğine sarılıyorlardı. Damyanos kendisi istediği kadar para aldıktan sonra esnafa aynı hırsızlığı, işkenceyi uyguluyordu. Hırsızlıkla beraber doğal olarak iftira ve diğer cezalar da yürüyordu. Düşman hükümetine karşı geldi, düşman hükümetine baş kaldırdı diye malını elinden almak için birçok adamları hayli hırpaladıktan sonra sürüyorlardı. Bütün bu günlerde Aliye'nin evinin önünde nöbetçi kaldırılmadığı gibi kimseyle de görüştürülmüyor, yiyeceği kapıdan veriliyordu. Ahali ona çok acımakla beraber korkudan olduğu sokaktan geçemiyorlar. Hacı Fettah Efendi'nin ailesi yanında, düşman taraftarlığıyla tanınanlar yanında onu alabildiğince çekiştiriyorlardı. Fakat bu çekiştiricilerden bir kısmı da onu evinin köşesinden geçerken gözlerinin yaşını siliyordu. Herhalde düşman komutanı onu çağırmamış, evine kimse girip çıkmamıştı. Bundan dolayı onun uysal ve suçsuz başındaki taca elde olmadan saygı ve sevgi besliyorlardı. Düşmanlar gireli 2 haftayı geçmişti. Zulüm ve yağma en fena devrini yaşamış durulmuştu. Komutan ve adamları ne alabileceklerse almışlar, artık işi pek ayağa düşürmeden yatıştırmaya çalışıyorlardı. Bazen geceleri hala uzak ve tenha sokaklardan kadın çığlıkları geliyor, hala herkesin yüzünden yalnız Türk halkında görünen derin bir tevekkülle içlerindeki öfkeyi, ıstırabı örtüyorlardı. Fakat Hacı Fethi Efendi muradına tamamen erememişti. Ömer Efendi bütün aramalara rağmen meydana çıkmamış, Ali'yi istediği gibi kahpe damgasına basabilmek için komutan onunla görüşmemişti. Uzun Hüseyin Efendi cehenneme zincirlenmiş bir zebani gibi her gün Aliye'nin komutanının eline geçmesi ihtimaliyle azap içinde dolaşıyordu. O birkaç defa komutanla kadın oynatıp içerken ilk karargâhtaki sözünü hatırlatmış, Aliye'nin kendisine verilmesini istemişti. Fakat her defasında komutan kanlı gözleriyle gülmüş, şeytanın kızı bakalım kimin olacak demiş ve lakırdıyı değiştirmişti. Halbuki rakı alemlerinde olmadığı akşamları o Aliye'nin evi etrafında bir deli gibi dolaşıyordu. Damyanus hayalinin durmadan meşgul olduğu bu mahpus kızı kasabadaki işi bittikten sonra görmeye karar vermişti. O bir defa için başladığı servetin son haddini bulacaktı. Daha elinde oynadığı birkaç eşraf, hatta başta kantarcılar vardı. Kantarcıları tamamen soymak için Aliye'nin bir yem gibi elinde, fakat uzakta kalması gerekti. Hem bu İstanbullu Türk kızları şeytan gibi büyü yapan, insanın aklını alt üst eden mahluklardı. İstediği parayı elde etmeden, ahalinin bir kısmını ortadan kaldırmadan bir Türk kızına karşı kalbi yufkalaşırsa işi yarım kalacaktı. Öldürecek, çalacak, zengin olacak, sonra bu servet ve ihtişama bir Türk kızı konacaktı. Hele lakırdısı olurken yüzü korkunç bir kasılmayla perişan olan kantarcıların Hüseyin'in parasını kendi isteğiyle almak için bu kız bir ay daha uzakta kalmalıydı. Gülsüm hala yağ ve dutların henüz 4000'ini çekmişti. Her akşam Ömer Efendi'nin kurtulması için 5000 besmele, 5000 yağ ve dut çekiyordu. Sayıya aklı ermediği için Aliye onun yanına diz çöker, bu zavallı umutsuz ihtiyarı avunduran bu dini ödeve yardım ederdi. Yatsı namazını beraber kılmışlar. İkisi de yan yana seccade üzerinde, yüzlerinde derin bir hüzün ve tevekkülle oturuyorlardı. Aliye'nin dalgalı ipek saçları üstündeki beyaz namaz örtüsünün çerçevelediği ince yüzü, bu 15 günün eziyetleriyle erimiş, pembe yanakları eski bir kehribar gibi sararmıştı. Daha ziyade büyüyen, etrafları moraran menekşe gözlerinin uzun siyah kirpikleri, gözlerinden eksik olmayan yaşlardan top top olmuş, bütün yüzüne sinen, görenleri ağlatan derin bir mana gelmişti. O kasabanın üstündeki devamlı kabustan başka, içten gelen ızdıraplardan, umutsuzluklardan en büyüğünü geçiriyordu. Şimdi kadınlık hayatının hayalinde ve kalbinde ancak 2 hafta süren saadet ve gelişmenin bir geçmiş olduğu, kendi hayatını yaşamadan alına yazılmış bir faciaya kurban olacağı duygusu vardı. Ömer Efendi'nin yokluğu ayrıca bir felaketti. Gülsüm Hala'nın iyi ve ihtiyar gözlerindeki ıstırap da ayrıca kalbini sızlatıyordu. Komutan onları neden hapsetmişti? Kantarcıların Uzun Hüseyin'in söylediği çirkin şey doğru muydu? Yüreğinde bin bir keder vardı, fakat biliyordu ki bu keder ve bu felakette beraberce birçok kasabalılarla beraber o da sonuna kadar bir mazlum ve bir şehit işkencesi çekecekti. Bu yazılıydı, kim bilir. Ölüm ne garip bir şeydi. Acaba ölürken camide duyduğu o güzel sözleri duyacak mı? Sönük idari lambasının ışığı altında, elleri dizlerin üstünde, gözleri uzaklarda bilinmez bir iç sıkıntısı veren bu şeyleri düşünürken gözlerini garip bir istekle pencereye çevirdi. Asma dallarının sararmaya başlamış yapraklarının hafif hafif vurduğu camdan iki göz kendisine bakıyor gibi geliyordu. Korkuyu yenen bir merakla kalktı, idare lambasını aldı, pencerenin önüne götürdü, cama yaklaştırdı ve dışarıya baktı. El kadar küçücük bir çocuk yüzü, açık mavi gözleri, çukur çeneli yanaklarıyla asma yapraklarının arasından orada olmanın önemiyle kendinden geçmiş bir çocuk, ancak o kadar küçük bir kalpte doğabilecek bir aşkla ona bakıyor, kirleri bu yarı karanlıkta görülen küçük parmağı dudaklarında Aliye'ye gürültü etmemesini işaret ediyordu. Aliye'nin beşeri bir sevinç ve hayata birdenbire umutla bakan bir heyecanla kalbi karıştı. Fakat derhal telaşsız ve kuvvetli öğretmen ruhunu takındı. Lambasını yere koydu, yavaşça pencereyi kaldırdı. Çardağın üstünde bir kedi gibi duran durmuş, yine bir kedi çevikliğiyle önce yere, sonra Aliye'nin boynuna sıçradı. Küçük kolarıyla Aliye'nin boynunda onun kulağına, "Hoca hanım, düşman nöbetçisinin arkası dönükken ağaçtan duvara tırmandım geldim," diyor. Namazı bırakıp dönen ihtiyar kadınla Aliye'nin kendisine bakan sevgi, yaş ve minnet dolu gözleri karşısında onun da küçük dudakları bükülmeye başlıyordu. Onlar hep bir düşman nöbetçisinin beklediği arka sokaktan duvara nasıl atladığını ona tekrarlatmak istiyorlardı. Bu umutsuzluk ve elem içinde bir tek küçük kalbin onları düşündüğünü, hatta tehlikeye atıldığını görmek, iki bahtsız kadının yaralı kalbinde zengin ve sıcak bir heyecan dalgası uyandırmıştı. Fakat Durmuş oraya sırf pencereden atlayıp bir çocuk kahramanlığı yapmak için gelmemişti. Asıl gelişinin sebebini söylerken dudakları titriyor, gözleri yaşarıyordu. Ömer Efendi bulmuşlardı. Bir saat önce Durmuş meydandan geçerken Ömer Efendi'nin ellerinde kelepçe, etrafında düşman erleri, Fettah Efendi ve birkaç yerliden meydana gelen bir alayla düşman karargahına gittiğini görmüştü. Evet, galiba azıcık eziyet ediyorlar. İtip kakıyorlardı. Hele Hacı Fettah Efendi bir iki defa yumruğunu kaldırmış bir şeyler söylemişti. Fakat Durmuş bunu görür görmez Aliye'ye haber vermek istemiş. Zaten her gün arka sokakta dolaşıyor, Aliye'nin ışığına bakıyordu. Birkaç defa oradaki iğde ağacına tırmanmıştı. Bu akşam nöbetçi gezinirken uzaklaşmasından faydalanmış, atlamış gelmişti. Gülsüm hala başına bir sopa inmiş gibi eğilmiş, iki elini şakaklarına koymuş. "Amanin, amanin!" diye derin derin inliyordu. Aliye'nin ince yüzü sararmış, gözleri parlamış, fakat korkudan, umutsuzluktan ziyade karar vermiş bir hali vardı. Evet, bir karar vermişti. Durmuşla bu arka duvardan, ağaçtan aşağıya inecek, onunla hükümete gidecek, komutanın yanına çıkacak, Ömer Efendi'yi kurtaracaktı. Bu fikrini söylerken küçük Durmuş yine ona tapınan gözlerle baktı. Bu çocukların yapmak istediği olağanüstü şeyleri yapan, öteki büyüklere benzemeyen üstün bir mahluktu. Bütün bunların heyecanlı dakikasını düşünerek yerinde duramıyor, mavi gözleri idare lambasının aydınlığında parlıyordu. Gülsüm hala Durmuş, Aliye derhal bir harp meclisi kurarak Aliye'nin çıkması için plan yaptılar. Evin arkası dar ve tenha bir sokaktı. Bahçeden sokağa açılan ve çoktan beri kullanılmayan bir kapı vardı. Durmuş duvarın üstünden geldiği gibi inecek, inerken feneri söndürecekti. Düşmanlar her girdikleri kasaba ve köyde her kapının üstünde fener yakmayı ev sahiplerine mecbur etmişlerdi. Arka sokağın iki tarafı hemen bütün bahçe duvarlarıyla kapalı olduğu için bir Ömer Efendi'nin arka kapısında bir de sokağın köşesinde fener vardı. Nöbetçi bu sıkıntılı yerde durmuyor, çok kere o köşedeki fenerin altına kadar gidiyor, oradan başıboş geçen düşman eri olursa sigara içiyor, konuşuyorlardı. Durmuş inecek, nöbetçi sokağın köşesine doğru giderken bahçe kapısına yavaşça vurarak zaten onun arkasında açık bulunacak olan Aliye hemen sokağa çıkacak, nöbetçi dönünceye kadar onlar köşeye döneceklerdi. Aliye sokakta tanınmamak için siyah uzun bir palto giydi ve başını siyah bir örtüyle sımsıkı sardı. Karanlıkta büyük bir ihtiyatla bahçe kapısına kadar Gülsüm hala ile geldi ve kapının kol demirini yavaşça kaldırdı, bekledi. Sokaktan Rumca sesler geliyordu. Nöbetçinin arkadaşları gelmiş, Ömer Efendi'nin kapısının feneri altında konuşuyorlardı. Çok çarpıntılı ve uzun bir saatten sonra kapı yavaşça vuruldu. Ali hızla kapıdan fırladı. Gülsüm hala karanlığa bir fişek gibi atılıp giden ince kıza gözlerinde yaşlarla baktı. Sonra kapıyı dikkatle kapadı ve çıktı. Kalkmamış seccadesi üstünde diz çöktü. Aliye'nin yakalanmaması için 5000 yağ vedut çekmeye başladı. Kantarcıların Uzun Hüseyin Efendi, komutan Damyonus'un yanındaydı. O akşam kantarcıların kasabanın eteğindeki bir bağ köşkünde bir ziyafet ve eğlence vardı. Bunun ayrıntılarını komutanla konuşuyor, komutanın isteklerini öğreniyordu. Hüseyin Efendi bu akşam komutana bol bol rakı içirmek ve Ali için ağzından sıkı söz almak istiyordu. Damyonus kasabaya girdiğinden beri her akşam bütün adamlarıyla beraber ziyafeti, eğlenceyi kantarcıların üzerine yükletmişti. Marif müdürü içki ve eğlence akşamlarında Fettah Efendi de daha ciddi ve kuvayi milliye taraflılarının kimler olduğu münakaşa edildiği gecelerde geliyordu. Fakat bu akşamki daha çok özel ve açık bir eğlenceydi. Kantarcıların Uzun Hüseyin'in burnunu her gün daha çarpıtan, ağzını gerip yüzünü sarı gözlerini tiksindirici yapan en kirli, çirkin zevkler ve sefahatlerin en dikkatle hazırlanmış bir ziyafeti olacaktı. Küçük siyah gözlü tercüman, tercüme ederken kurumuş yanaklarından kırmızı dalgalar geçiyordu. Hatta bazen komutanla Hüseyin Efendi birbirinin gözüne bakarak işaretlerle anlaşıyorlardı. Hüseyin Efendi bu basit görünüşlü askerin sefahatin, zevkin bu kadar inceliklerini bilmesine şaşıyordu. Komutanın odasındaki lüks lambasını henüz yakmışlardı ki kapıda bir gürültü oldu ve bir er odaya girdi. Hacı Fettah Efendi'nin kasabanın en önemli kuvayi milliyecisini düşman erleriyle beraber tutup getirdiğini, hemen komutanın odasına girmek istediğini haber verdi. Hüseyin Efendi ile komutan eğlencenin bazı ayrıntıları hakkında henüz kararlarını vermemişlerdi. 5-10 dakika içeride beklemelerini emrettikten sonra lakırdısına devam etti. Hacı Fettah Efendi gibi önemli bir adamı bile içeride bekleteceğini, Hüseyin Efendi'ye göstermekle ne eğlence ne de çıkarla kasabalıların ellerine düşmeyeceğini, tutumunu değiştirmeyeceğini hissettiriyordu. Nihayet ilgisiz bir tavırla Hüseyin Efendi'ye sordu. Ömer Efendi kaç paralık adamdır? Ömer Efendi'nin paradan ziyade malları vardır. Onları elde etmek için onu öteki hainlerle beraber Atina'ya sürerseniz malına el koyarsınız. Komutan kaba kaba güldü. Hay şeytan hay. Onu buradan göndereceğiz. Ben malını, sen de kızını alacaksın. Bravo bize. Kızını zaten komşu kasabada bana vaat etmediniz mi? Tabii tabii. Fakat şeytanın kızını bedava vermeyeceğiz Hüseyin Efendi. Bir de biz görelim. Hüseyin Efendi'nin yüzü o kadar sarardı ve çarpıldı ki komutan sözlerini düzeltti. Henüz daha Hüseyin Efendi'yi sızdırmamıştı. Kasabanın etrafı da çok açık, çok kaçmaya elverişliydi. Herhalde onu Kuvayi Milliye'ye geçecek kadar kızdırmamalıydı. Kederlenme bre canım dedi. Babasını bir kaldıralım da elbet senin düğünün de yapacağız. Hem bizim alay mızıkasını çaldıracağım. Sonra bağırdı. Fettah Efendi'yi ve yakaladığınız adamı getirin. Aliye karanlık sokaklardan eline yapışmış gibi küçük eliyle sarılan Durmuş'la yıldırım gibi geldi geçti. O uzun, ince ve siyah bir gölge gibi sallanarak uçan kadının yanında küçük Durmuş da küçük çıplak bacaklarının görebildiği, götürebildiği kadar ona yetişebilmek için sanki koşuyordu. Uçan, kımıldamayan bu siyah küçük insan gölgelerinde sadece beyaz rengiyle hareketini hissettiren şey Durmuş'un çıplak bacaklarıydı. Damyonus karargahı meydana çıkan sokağın sonunda ve kapısı meydandaydı. Karargahın lükslerle aydınlattığı meydana gelmeden Ali'ye durdu. Burası iki taraflı, bahçe duvarlı, izbe bir yerdi. Sonbahar rüzgarları incir yaprakları arasında uzun uzun hışıldıyordu. Ali'ye yavaşça diz çöktü, ayakta duran çocuğun yüzüne elleriyle aradı. Küçük başı yüzüne doğru çekti. Derin ve çok ateşli bir ana yumuşaklığı ve duygusuyla onun kirli yanaklarını birer birer öptü. Sonra rüzgara benzer bir sesle, "Ayol Durmuş, seni Allah'ıma emanet ediyorum. Bir daha görmesen de beni hep böyle sev ve böyle cesur bir çocuk ol yavrum," dedi. Aliye'nin sesindeki kesinlik, kollarındaki sıcak ve eritici şefkat çocuğu birdenbire coşturdu. O sokaktan aydınlığa giderken Durmuş duvarın dibine çömeldi, küçük başı kollarının arasında ağladı, ağladı. Şeytanın kızı. Damianos telaşla ere, "Kim, nasıl kadın?" dediği zaman er aynı telaşla, "Şeytanın kızı gibi bir şey komutanım, merdivenle rüzgar gibi çıktı," dedi ve "Getir" emrini alınca selamını çaktı ve hemen çıktı. Ali'ye odaya girince erler dışarıdan kulaklarını kapıya verdiler, heyecanla dinlediler. Odanın sıkıntılı ve gergin havası da içindekiler gibi uzun bir bekleyiş ve nefes almayan bir merakla bekliyor gibiydi. Ali'ye kasırgayla dalgalanan genç ve karanlık bir çam dalı gibi odaya girdi. Bu siyah ve kapalı örtüler arasındaki genç yüz, bir yıl önce bir gonca utangaçlığı ve çekingenliğiyle kasabaya gelen pembe genç kız yüzü değildi. Antika kehribarlar gibi sararan ve bütün güzel çizgileri beliren ince yüzünün iki tarafında nar çiçeği goncası ağzı kadar kırmızı iki isyan dalgası vardı. Bunun üstünde menekşe gözleri, toplanmış uzun siyah kirpikleri arasından zayıf yüzünün yarısı kadar büyük ve tabii olmayan bir parlaklıkla yanıyorlardı. Yüzünde ve yürüyüşünde öyle kesin bir güç ve yürekli bir gözüpeklik vardı ki, bir yıl önce uzun Hüseyin Efendi'nin üzerine yürüyüp okuldan attığı gibi, şu anda bu post büyüklü, kocaman ve hayran hayran kendine bakan kaba düşman komutanını kapıdan atmak istese, belki isteğine boyun eğdirecekti. Fakat o, ne kendisine doğru ellerini uzatmış bir asker yalınlığıyla güler yüz gösteren ve açık görüşen, tek ve hareketsiz cam gözü fırıl fırıl dönen Damyonos'u, ne yüzü korkunç bir heyecan ve istekle alt üst olan Hüseyin Efendi'yi, ne de abdestli ellerini genç kızın siyah örtüsü altındaki ince boynuna sarılıp onu boğmaktan ancak Damyanos'un korkusuyla kendini tutabilen Hacı Fettah Efendi'yi gördü. O lüksün sarı çıplak ışığı altında hepsinin yüzlerine görmeden güzel gözlerini birer ateş feneri gibi çevirdi. Sonra köşede elleri kelepçeli, ayakta duran ve kendine sonsuz bir minnetle yumuşak yumuşak bakan kırsakallı, toparlak, iyi yüzlü, siyah gözlü Ömer Efendi'yi buldu. Kelepçeli elleri üstüne sarkmış, abani sarığı, beyaz kalan geniş alnından geriye atılmış, gocuğu altında mavi poturları, işlemeli mavi çuha mintanı, yakasına yapışan eller, dizlerine vurulan tekmelerle çamurlanmış, yırtılmıştı. Ve önündeki bu sahneye sessiz bakıyordu. Ali ona koştu, önünde diz çöktü. Kelepçeli ellerini kendi zayıf ellerine aldı. İkisini büyük bir sevgiyle öptü. Sonra birdenbire kendine siper olup sahip çıkan bu mazlum ve sevimli adam için ölebilecek bir fedakarlıkla atan kalp, ona daha kuvvetli ve güvenilir bir cesaret verdi. Ömer Efendi'nin önünde gözlerinden alev saçarak durdu. Komutana baktı. Biraz yanlış fakat çok alışık bir İstanbul Rumcasıyla, "Babamın ne suçu var komutan? Onu niçin buraya getirdiniz? Ellerini niçin kelepçe vurdunuz?" dedi. Damyanov sırıtmaya çalışıyor, boğazı kuruyordu. "Babanızı şimdi şu hoca içeri getirdi. Suçu nedir bilmiyorum. Siz hiç korkmayınız matmazel. Babanızı ben bırakacağım. Siz ne isterseniz yapacağım." Fazla nazik tavrı, yarı ölü donukluğuyla bir müddet duran, kanlı bir hırsla geri dönen komutan, garip gözleri ve kocaman vücuduyla Aliye'nin ilk cesaretini kırdı. Eğer ona sert davranıp hatta zulüm yapaydılar, onun cesareti derece derece yükselecek. Bir şehidi, bir mazlumu koruyucu olarak hepsine, bütün bir ordu kuvvetine karşı koyacaktı. Fazla olarak komutan ile Aliye'nin dince konuşması ve komutanın boyun eğmesi Fettah Efendi'yi çıldırttı. Demek bu çarşaf giymiş bir gavur kızıydı. Herhalde gavurca söylediği için bir gavur karısı kadar mekruhtu. Hemen tercümanın kolunu çekti. Komutana söyle, bu Ömer denilen herif benim bağımı zapt etti. Bunun şahidi ispatı var. Bunu salıvermesin. Daha çok adamın malını zapt etmişti. Hele bu büyücü kızın lafına bakmasın. Düşman karargahına baskın yapan Tosun Bey'in nişanlısıdır, dedi. Hacı Fettah Efendi bitirmeden Uzun Hüseyin Efendi atıldı. Komutana söyleyiniz, bizim de davamız var. Danumuz tercüman yakırdığa başlamadan kalın sesiyle gürledi. Bu efendilere söyle sussunlar. Burada benim sözüm geçer. İstediğimi söyletir, istediğimi susturum. İstediğimi hapseder, istediğimi salıveririm. Haydi matmazel, siz babanızı alınız, evinize gidiniz. Hiç korkmayınız. Kim size fenalık ederse bana geliniz, dedi. Onlar baba kız, hatta komutana teşekkür etmeyi bile unutarak hemen giderlerken komutan tekrar, Ömer Efendi'nin elinden kelepçeleri çıkarınız. Yarın evlerine gidip konuşacağım. Dertlerini anlayacağım, diye haykırdı. Onlar gittikten sonra Hüseyin Efendi'nin yüzü ölü gibi olmuş. Hacı Fettah Efendi'yi derin bir korku almıştı. Kendisi Ömer Efendi'yi ortadan kaldırtmak, bağlığını zapt etmek ve öç almak isterken, ya onlar kendini mahvederlerse? Derhal uysal ve sessiz bir tavır aldı. Fakat kumandan daha Hacı Fettah Efendi'ye muhtaçtı. Tercüman vasıtasıyla, hocaya söyle, onun da bağını kendine vereceğim. Onları bile bile serbest bıraktım. Böyle güzel bir kızın şansı tosun, elbet onu elimizden kurtarmaya, hiç olmazsa onu görmek için kasabaya gelmeye çalışacak. O zaman onu yakalayacağız.